Ayrım 24. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 202. Mark uzun koridorda durakladı. Yaldızlı aynalardan birinde kendine baktı. Yüzü solgun ve gerilim içindeydi. Saçlarını düzeltirken parmaklarının hafifçe titremekte olduğunu gördü. Korktuğunun farkına vardı birden. Bir sancı gibiydi korku içinde. Karşılaşacağı adamdan korkuyordu. Onca zahmetle izlediği, araştırdığı, hayalinde çok yakından tanıdığı bir insandı o. Aklında çok feci bir tip yaratmıştı. Şeytan gibi kötü güçler yansıtan biri. Şimdi onunla karşı karşıya gelmeyi canı hiç istemiyordu. Koridorda ilerledi, kalın halılar üzerindeki boğuk ayak seslerini dinlerken gözleri duvarlarda asılı sanat eserlerini görmüyordu. Önündeki büyük tehlike onu başka her şeye karşı kör etmiş gibiydi. Mermer merdivenlerin başına gelince durdu. Trabzanı bir eliyle tutup eğildi, giriş holüne doğru baktı. Siyah beyaz mermer karelerle döşenmiş holün ortasında tek başına bir adam duruyordu. Siyah bir palto giymişti, paltonun omuzları pelerinliydi. Bu giysi onu olduğundan daha heybetli gösteriyordu. Ellerini arkasında kenetlemişti. Vücudu tabanları üzerinde denge durumunda, çenesi meydan okurcasına saldırgan bir ifadeyle öne doğru uzanmıştı. Bu duruşu babasına öyle çok benziyordu ki, Mark inanamayarak gözlerini kırpıştırdı. Başı açıktı, çok güzel siyah buklelerle doluydu. Mark geniş merdivenlerden inmeye başladığında adam da başını kaldırıp ona baktı. Mark adamın ne kadar yakışıklı olduğunu ilk o zaman fark etti. Hemen sonra da generale ne kadar çok benzediği dikkatini çekti yine. Aynı güçlü çene, aynı baş biçimi, aynı gözler, aynı ağız. Ama oğul babadan çok daha yakışıklıydı. Bir Michelangelo heykelinin o soylu kafasını taşıyor gibiydi. Davut heykelinin güzelliği, Musa heykelinin gücü vardı onda. Ama tüm bu güzelliğine rağmen etten ve kemikten bir insandı. Mark'ın tahmin ettiği korkunç canavar değildi. Mantıksız korku dindi. Mark'ın göğsündeki mengene kalktı. Delikanlı biraz rahatlar gibi oldu. Son basamakları inerken yüzüne konuk karşılamaya uygun bir gülümseme takınmayı bile başardı. Dirk onu gözünü kırpmadan ve hiç kıpırdamadan izledi. Mark adamını kareli mermerlere bastığı anda adamın ne kadar uzun boylu olduğunu da anladı. Mark'tan 7-8 santim daha boyluydu ama vücudu öyle iyi oranlanmıştı ki boyu aşırı görünmüyordu. ''Bay Courtney?'' diye sordu Mark. Adam karşılık vermek zahmetine girişmeksizin başını hafifçe eğmekle yetindi. Kravatını tutturan pırlanta iğne bir an için parıldadı. ''Sen kimsin oğlum?'' diye sordu Dirk Courtney. Sesinin tonunda da yapısına uygun tokluk ve derinlik vardı. ''Ben generalin yardımcısıyım.'' Mark kendisine garip bir biçimde hitap edilmesinin yüzündeki gülümsemeyi bozmasına izin vermemişti. Dirk Courtney'in kendisinden en az 10 yaş daha büyük olduğunu da biliyordu. Dirk Courtney onu telaşsız bakışlarla tepeden tırnağa süzdü. Bir tek bakışla görülebilecek her ayrıntıyı, giysisinin kuponuna kadar her şeyi sindirdi. Ancak ondan sonra karşısındaki genç adamın önemsiz biri olduğuna karar verdi. ''Babam nerede?'' En yakın aynaya dönmüş kravatını düzeltiyordu. 20 dakikadır burada beklediğimi biliyor mu? General konuklarını ağırlıyor ama sizinle birazdan görüşecek. Bu arada generalin çalışma odasında beklemek ister miydiniz? Lütfen beni izleyin. Dirk Courtney çalışma odasında orta yerde durup çevresine bakındı. Bizim ihtiyar bugünlerde pek lüks yaşıyor. Gülümsediğinde şaşılacak kadar beyaz dişleri gözüktü. Sonra şöminenin başındaki düğmeli deri koltuklardan birine doğru ilerledi. ''Bana bir sodalı konyak getir oğlum.'' Mark kapağı kitap rafına benzetilmiş dolabı açtı. Bir kurvaziye konyak açtı, kadehe doldurup üzerine soda koydu. Dirk Courtney'e getirdi. Adam içkiyi yudumlayıp başını salladı. Dinlenmekte olan bir leoparın zarafetiyle koltuğa yayıldı. Odayı bir kez daha inceledi. Bakışları her tabloda, her değerli eşyada ayrı ayrı duraladı. Düşünceli, hesaplayan bakışlardı bunlar. Ondan sonraki soruyu dikkatsiz bir havada yanıtını merak etmeksizin sordu. ''Adın neydi?'' demiştin. Mark yana doğru bir adım attı. Oradan adamın yüzünü daha iyi görebilecekti. Yanıt verirken olanca dikkatiyle bakıyordu. ''Adım Anders, Mark Anders.'' Bu isim bir an için hiç etki yapmadı. Sonra Dirk'ün dikkatine ulaştı. Yüz çizgilerinde inanılmaz bir değişiklik doğurdu. Mark bunu izlerken korkularının yeni baştan canlandığını hissetti. Çocukluğunda bir kere ihtiyarla birlikte avlanırlarken bir leoparı tuzağa düşürmüşlerdi. Ertesi sabah tuzağa yaklaştıklarında leopar onlara doğru sıçramış, Mark'la arası bir metre kalmış, gözleri karşılaşmıştı. O gözlerdeki korkunç pırıltılı kötülüğü Mark ömrünce unutamayacaktı. İşte şimdi de aynı ifadeyi görüyordu. Bu öyle öldürücü, öyle karanlık bir anlamdı ki elinde olmaksızın bir adım geriledi. Ama bu bir saniye sürdü. Karşısındaki surat birden değişti. Aşırı güzellikten iğrenç çirkinliğe geçtiği hızla yeniden eski güzelliğine döndü. Bir soluk süresi içine sığdı hepsi. Dirk'ün sesi ölçülü ve kontrollü olarak duyuldu. Gözlerine sanki bir perde inmiş, onlara yeni baştan nazik bir ilgisizlik ifadesi vermişti. ''Anders mi?'' ''Bu adı daha önce de duydum.'' Bir an düşündü, hatırlamaya çalışıyor gibi davrandı. Sonra önemsiz olduğuna karar vermiş gibi bir tavır aldı. Dikkati tekrar şöminenin üzerindeki Thomas Baines tablosuna yöneldi. Ne var ki bu kısacık süre bile Mark'a duyduğu belirsiz kuşkuların buz gibi gerçeklere dayandığını anlatmaya yetti. Kötü bir şeylerin olduğunu, Anders Land'in satışıyla ihtiyarın ıssız bir yerde ölüp gömülüşünün aslında dikkatli bir planlamaya dayandığını, kendisinin Ladybrook tepelerinde kovalanışının, Chaka kapısında tuzağa düşürülüşünün de hep bu adamın emriyle olduğunu artık kesinlikle biliyordu. Hasmını artık tanıyordu ama onunla kapışmak, onu avlamak kendi gücünün ötesindeydi. Çünkü düşmanının gücü ve forsu alt edilmez görünüyordu. Generalin masasındaki kağıtları düzeltmek istiyormuş gibi döndü. Dirk Courtney'e tekrar bakmaktan ürküyor, kendini tutabileceğine güvenemiyordu. Anlardı adam bir daha göz göze gelirlerse. Zaten daha şimdiden kendini tehlikeli sayılacak biçimde ortaya atmıştı. Ama bu kaçınılmazdı. Tanrı'nın yolladığı böyle bir fırsatı ziyan edemezdi. Kendini tehlikeye atmakla, belli etmekle düşmanını da aynı şeyi yapmaya zorlamıştı. Bu alışverişte yine de kendini kazançlı sayıyordu. Hem kendini belli etmiş olmasının tehlikesini azaltan bir etken daha vardı artık. Eskiden dostu olmayan yapayalnız bir insanken şimdi Sean Courtney'in yakınlığı koruyordu onu. O gece adamlar Ladybrook tepelerinde ya da Chaka kapısında başarılı olsalardı ne idüğü belirsiz bir serseriyi ortadan kaldırmış olacaklardı yalnızca. Ama şimdi Mark'ın ölümü hemen General Courtney'in dikkatini çekecekti. Böyle bir tehlikeyi Dirk Courtney'in bile göze alabileceğini sanmıyordu. Mark bir an kağıtlardan başını kaldırıp baktı. Dirk Courtney yine kendisine bakar buldu. Ama artık yüzündeki ifade tarafsızdı. Göz kapakları inik, bakışları kontrollüydü. Konuşmaya başladı. Tam o sırada koridorda yaklaşan ayak seslerini duydular. Dirk sustu. Kapı açılırken ikisi de beklenti dolu bakışları o yana çevirdiler. Sean Courtney kapının boşluğunu tümüyle dolduruyor gibiydi. Başı üst pervazın hizasındaydı. Koca omuzları yan pervazlara değiyordu. Bastonunun topuzu pırıl pırıl parlamaktaydı. Bakışları hemen deri koltuktan ayağa kalkan uzun boylu zarif adama döndü. Onu tanıdığı anda güneş yanığı kahverengi suratında kanının daha da koyulduğu görüldü. İki adam sessizce karşı karşıya dikildiler. Mark izleyici olarak içinin hayranlıkla dolduğunu hissetti. Yayılan duyguları içgüdüsel olarak izlemeye koyuldu. Eski kötülüklerin hatırlanmasını, baba oğul arasındaki doğal sevgiyi, çoktan beri ölmüş, gömülmüş olan o sevgiyi. Şu anda korkunç bir hortlak gibi doğruluyordu sanki o sevgi. Bir zamanlar canlı olmuş olması ona daha bir korkunçluk veriyordu. ''Merhaba baba.'' İlk konuşan Dirk Courtney oldu. Sesi duyulduğu anda Sean'ın omuzlarındaki gerginlik ortadan kalktı. Gözlerindeki kızgınlığın yerini üzüntü ifadesi aldı. Bir zamanlar değer verdiği ama umutsuzca kaybettiği bir şeyin verdiği üzüntü, ağzından çıkan soru bir iç çekişine benziyordu. ''Buraya neden geldin?'' ''Yalnız konuşabilir miyiz? Yanımızda yabancılar olmaksızın.'' Mark masanın başından ayrılıp kapıya doğru ilerledi. Ama Sean onu tam yanından geçerken omuzundan tutup durdurdu. ''Burada yabancı yok. Gitme Mark.'' Bu söz herhangi bir kimsenin Mark Anders'a söylemiş olduğu en sevecen sözdü. O anda Sean Courtney'e karşı duyduğu sevgiyi de daha önce kimseye duyduğunu hatırlamıyordu. Dirk omuz silkti, ilk olarak gülümsedi. Hafif alaycı bir gülümsemeyle. ''Her zaman herkese haddinden fazla güvendin zaten baba.'' Sean başını salladı, masasının başındaki koltuğa doğru ilerledi. ''Evet, bunu da senden iyi kim bilebilir?'' Dirk'ün gülümsemesi soldu. Buraya bir umutla geldim. Belki unuturuz diye, birbirimizi affedebiliriz diye. Affetmek mi diye sordu Sean başını kaldırarak. Beni af mı edeceksin? Ne konuda? Beni sen yarattın baba. Sen ne verdinse ben oyum. Sean bunu reddedercesine başını iki yana salladı. Konuşacak oldu ama Dirk onun sözünü kesti. Sana haksızlık ettiğime inanıyorsun. Ama ben biliyorum ki asıl bana haksızlık eden sensin. Sean kaşlarını çattı. Lafı dolaştırıp duruyorsun, konuya gel. Bu eve davetsiz olarak ne istemeye geldin? Ben senin oğlunum. Birbirimize uzak olmamız doğal bir şey değil. Dirk'ün konuşması etkileyici, ikna ediciydi. Ellerini yakarır gibi öne doğru uzatıyor, ikide bir masaya yaklaşıp uzaklaşıyor, sözlerinin etkisini arttırıyordu. Bence beni düşünmen gerek. Susup Mark'a doğru baktı. Lanet olsun, bu bakıp duran dinleyiciden kurtulamayacak mıyım seninle konuşurken? Sean bir an kararsızlık geçirdi, Mark'tan çıkmasını rica edecek oldu. Sonra birkaç dakika önce Ruth'a verdiği sözü hatırladı. Onunla bir an bile yalnız kalma Sean. Söz ver bana Mark'ı yanında tutacağına. Ona hiç güvenmiyorum. Çok kötü o Sean. Sana kötülük ve mutsuzluk getiriyor. Kokusunu alıyorum. Onunla yalnız kalma. Hayır diye başını iki yana salladı. Söyleyeceğim bir şey varsa çabuk söyle. Yoksa o zaman da git bizi rahat bırak. Pekala öyleyse duyguları bir yana bırakalım. Dirk başını salladı, yakarı pozu üzerinden bir an uçtu gitti. Çalışma odasında bir sağa bir sola yürümeye başladı. Ellerini ceplerine sokmuştu. Seninle iş konuşacağım, sonra da sözlerimi bitireceğim. Benden şimdi nefret ediyorsun ama birlikte çalıştığımız, birlikte iş yaptığımız zaman bu toprakların ömründe göreceği en atak, en zengin plana seni de ortak ettiğim zaman o duygularını o zaman sorarız bakalım. Sean sessizdi. Önce iş adamı olarak, daha sonra oğul olarak kabul mü diye sordu Dirk. Sean seni dinliyorum dedi. Dirk konuşmaya başladı. Dirk Courtney'in fikirlerini sunuş biçimine Mark bile elinde olmaksızın hayranlık duyuyordu. O inandırıcı, etkileyici, kazanacağından emin tavır. O tok ses ve o hayranlık uyandıran yakışıklı görünüş. Ama bunların hepsi tiyatro sahnesi numaralarıydı. Provası iyi yapılmış şeyler. Sahnede gibiydi adam. Asıl dikkatini çeken kendi fikirlerine ne derece büyük bir ateşle fanatik olarak inandığıydı. Böyle olması ona inanmayı kolaylaştırıyordu. Ellerini ve sesini kullanarak babasına hayalindeki dev imparatorluğu anlattı. Uçsuz bucaksız toprakları, binlerce ve binlerce kilometrelik arazileri, dünyada pek az insanın sahip olmuş bulunduğu zenginlikleri, oralara nasıl pamuk, şeker ve mısır ekileceğini, arazinin nasıl dev bir baraj sayesinde sulanacağını belirtti. Arazinin yarısı zaten elimde dedi Dirk. Sonra sustu, parmaklarını bir kartalın tüneye tutunması gibi kıvırıp kapadı. Avucumun içinde benim, artık hayal değil. Ya geri kalanı diye sordu Sean hevessiz bir sesle. İster istemez kapılmıştı duyduğu sözlerin akıntısına. Hazır bekliyor, olgun, koparılmaya hazır. Dirk dramatik bir tavırla yine sustu. Sanki doğa hepsini bu amaçla yaratmış gibi, barajın temelleri bile hazır. Sanki Tanrı bize iyilik olsun diye yaratmış. Ya diye homurdandı Sean kuşkuyla. Demek sen de Tanrı'nın isteğine hizmet eden biri oluyorsun bu durumda ha? Neredeymiş Tanrı'nın sana vaat ettiği bu imparatorluk? Unkoma Nehri'nin güneyindeki arazi benim. Elimdeki yarı o zaten. Maun masanın karşısında durdu. Ellerini cilalı yüzeye dayayıp önüne doğru eğildi. İnançtan parlayan yüzünü Sean Courtney'e doğru yaklaştırdı. Çalka kapısının yüksek kayaları arasına bir baraj yapacağız. Tüm bu Bezi nehrini barajla toplayacağız. Vadideki göl 160 mil boyunda 100 mil eninde olacak. Orayla Umkomo nehri arasında kalan alanı açacağız. Ona benim güney yamacında sahip olduğum toprakları da katacağız. Elimizde 2 milyon dönümlük verimli sulanmış toprak olacak, bir düşünsene. Mark Dirk Courtney'e baktığında duyduklarına inanamıyordu. Sonra gözlerini Sean Courtney'e çevirdi, sanki yalvarıyordu. Bu canavarca fikri reddetmesi için yalvarıyordu generale bakışlarıyla. Çeçesineği dedi Sean Courtney sonunda. Baba, Almanya'da Dressel, Kote ve Rochel adında üç adam Germanin adlı bir ilacın deneylerini başarıyla tamamladılar. Çeçesineğinin taşıdığı uyku hastalığının kesin çaresi bulundu. Henüz sır olarak tutuluyor. Ancak bir avuç insan biliyor. Dirk hevesle devam etti. O zaman tüm vadideki çeçesineğini yok edeceğiz. Nasıl diye sordu Sean. Konuya büyük ilgi duyduğu belliydi. Havadan uçaklarla Pitagra özü ve diğer böcek öldürücü ilaçlar püskürterek. Akıllara sığmaz bir kavramdı bu. Sean bir an sessiz kaldı. Sonra isteksiz bir sesle sordu. Bu daha önce hiç yapılmadı mı? Hayır diye gülümsedi Dirk, ama biz yapacağız. Her şeyi düşünmüşsün. Sean koltuğunun arkasına yaslandı. Elinin dalgın bir hareketiyle nemlendirici kutuyu buldu. İçinden bir pura aldı. Bir tek küçük ayrıntı dışında, bu Bezi Vadisi devletin koruma altına aldığı alanlardandır. Çağkanın zamanından beri öyle. Bu Bezi ile Umkoma nehirleri arasındaki alanın çoğu ya çeşitli aşiretlere verilmiş vakıf alanıdır, ya da devlet arazisidir, ya da orman rezervi olarak korunmaktadır. Dirk Courtney tek parmağını havaya kaldırdı. Bana bir konyak ver oğlum. Mark generale doğru baktı. Sean hafifçe salladı. Mark içkiyi doldurup bardağı Dirk'e getirinceye kadar sessizlik oldu. Ona güveniyor musun diye sordu Dirk tekrar babasına. Başının bir hareketiyle Mark'ı gösteriyordu. Bir yandan uzanıp bardağı onun elinden aldı. Sean tedirgin bir sesle sen devam et dedi. Soruyu yanıtlamaya tenezzül etmedi. Dirk kadehi havaya kaldırarak babasını selamladı. Bilmiş bilmiş gülümsedi. ''Yasaları yapan sizsiniz baba. Sen ve meclisteki hükümetteki dostların. Yasaları değiştirmek de elinizde. İşin sana düşen tarafı da bu.'' Dirk konuşurken Sean içine bol pura dumanı çekmişti. Şimdi ağzından dumanları yavaş yavaş salmaya başladı. Kocaman görkemli kafası mavi dumanların gerisinde kaldı. ''Şunu iyice anlayalım bakalım.'' diye konuştu sonunda. ''Sen parayı koyuyorsun, ben de parlamentodan gerekli kararı çıkarıp bize gereken arazinin serbest bırakılmasını sağlıyorum. Umkoma ve Bubezi nehirleri arasında kalan arazinin.'' ''Ve Bubezi Vadisi'nin.'' diye ekledi Dirk. ''Ve Bubezi Vadisi'nin. Ondan sonra bir paravan şirket kuruluyor, o arazinin kontrolünü alıyor. Belki 1000 yıllık kira anlaşmasıyla alıyor ama alıyor.'' Dirk başını salladı. ''Evet öyle.'' ''Ya barajın ve baraja gidecek yeni demir yolunun masrafları? Sende o kadar sermaye var mı?'' Mark kulaklarına inanamıyordu. Sean Courtney ulusal servetler üzerinde pazarlığa başlamıştı. Halkın temsilcisi olarak koruması ona emanet edilmiş araziler üzerinde. İçinden bağırmak, onlara saldırmak geldi. Az önce duyduğu derin sevgi duygusu yavaş yavaş bir ihanet duygusuna, haksızlığı uğrama duygusuna dönüştü. ''Kimse de o kadar sermaye yoktur.'' dedi Dirk. ''Adamlarıma bir gider tahmini yaptırdım. 4 milyon sterline çok yaklaşıyor. Hiçbir insanda olmaz öyle para.'' ''Ee?'' dedi Sean. Dumanlar başının çevresinden dağılınca Mark'a adamın yüzü birden daha yaşlanmış gibi göründü. Kül rengiydi, çökmüştü. Işığın bir hilesiyle gözleri kafatasının içinde boş boş parlıyordu. ''Onu bize hükümet yapacak.'' diyerek güldü Dirk. Yine dolaşmaya koyuldu. Daha doğrusu barajı ve demir yolunu halk için yapacaklar. Değerli doğal kaynakları hizmete açabilmek için. Bir daha güldü. O kararı parlamentodan geçirecek adam ne büyük onur kazanacak düşünsene. Yabanıl araziye uygarlık götüren adam. Konyak bardağını eline aldı. Yarısını mideye indirdi. Belki baraja da onun adı verilir. Sean Courtney Barajı denir. Kulağa etkileyici geliyor. Sana yakışacak bir anıt baba. Dirk kadehini babasına doğru kaldırdı. ''Peki ya aşiret arazileri Dirk?'' Sean ilk olarak oğlunun adını kullanıyordu. Mark bunu kaçırmadı. Ona keskin gözlerle baktı. ''Siyahları oradan çıkarırız.'' dedi Dirk rahatça. ''Onlara tepelerin ötesinde yeni bir yer buluruz.'' ''Ya av hayvanları?'' ''Ulu tanrım, birkaç vahşi hayvanın milyonlarca sterlinin yolunu tıkamasına izin verecek değiliz herhalde.'' Yakışıklı başını çevresindeki siyah bukleleri şakacı bir üzüntüyle salladı. ''Vadiye su bastırmadan önce sen orada bir sürek avı düzenlersin. Avlanmayı her zaman severdin öyle değil mi? Eskiden yaptığın fil avlarını anlatışını hatırlıyorum.'' ''Evet.'' diye başını salladı Sean ağır ağır. ''Çok fil öldürmüştüm.'' ''Eh baba, anlaştık demektir ha?'' Dirk bir kere daha Sean'ın karşısına dikildi. Bu kez kaşlarının arasında belli belirsiz bir kaygı çizgisi belirmişti. ''Birlikte çalışacak mıyız?'' Sean birkaç saniye daha sessiz kaldı. Masasındaki kurutma kağıdına doğru baktı. Hasta gibi çok yaşlı bir hali vardı. ''Bana anlattıklarının o kadar geniş kapsamlı ki beni şaşırttı.'' Dikkatli konuşuyordu her kelimesini tartarak. ''Evet, çok geniş kapsamlı ve çok da atak.'' diye ona katıldı Dirk. ''Ama sen daha önce asla korkmamış bir insansın baba. Kendin söylemiştin bana. Eğer bir şeyi istiyorsan git onu al demiştin. Çünkü kesin olan bir tek şey varsa kimse onu sana getirecek değildir demiştin.
Artık yaşlandım Dirk. İnsan zamanla yoruluyor. Gençliğinin gücünü kaybediyor.
Sen boğa kadar kuvvetlisin.
Düşünmek için biraz zaman istiyorum.
Ne kadar zaman diye sordu Dirk.
Sean bir an kararsızlık geçirdi. Gelecek parlamento toplantılarından sonraya kadar. Bazı kimselerle konuşmam, fizibiliteye ilişkin sondajlar yapmak gerek.
Çok uzun. Dirk kaşlarını çattı. Yüzü artık eskisi kadar güzel değildi. Gözleri değişmiş, sansar gibi bir bakışla birbirine yaklaşmıştı.
Bana o kadar zaman gerek.
Pekala. Dirk kaşlarının çatıklığını açtı. Oturan iri yarı adama gülümsedi. Sağ elini uzatacak gibi oldu ama Sean ona bakmadı. Tersine kendi elini cebine sokuverdi.
Konuklarımı ihmal ediyorum dedi alçak sesle. Bana artık izin vermek zorundasın. Mark seni geçirir.
Bana haber verecek misin diye sordu Dirk.
Sean yavaş bir sesle evet dedi. Hala başını kaldırmamış. Sana haber vereceğim.
Mark Dirk Courtney'yi aşağıya ön kapıya kadar götürdü. Yol boyunca içinde hep o ateşli öfke ve nefreti hissetti. Sessizce yürüdüler. Yan yana. Mark içindeki karanlık öfkeyi kontrol altında tutmak için bütün gücüyle uğraştı. Sevdiği saydığı adamı kirlettiği için nefret ediyordu ondan. Kendi pisliğini ona da bulaştırdığı için nefret ediyordu. İhtiyar dedesi ve Anders Land için nefret ediyordu. Emir verip yaptırdığı nice bilinmeyen kötü iş için nefret ediyordu. En son olarak da Chaka kapısının ötesindeki sevgili topraklarına ve yaratıklarına yapacaklarından ötürü nefret ediyordu. Ön kapıda Dirk Courtney şapkasını masanın üzerinden aldı, başına giyip kaşlarının üzerine doğru ayarladı. Mark'a dikkatle baktı.
''Ben dost olarak çok değerliyimdir.'' dedi alçak sesle. ''Babam sana güveniyor. Eminim düşüncelerini sana açıyordur. Beni minnet dolu ve cömert bulacaksın. Konuşmalarımızı dinlediğine göre de ne tür küçük haberlerin ilgimi çekeceğini tahmin edersin.''
Mark ona baktı, dudakları uyuşmuş gibi soğuktu. Kendini kontrol etme çabasından tüm vücudu titriyordu. Sesine güvenemediği için konuşamadı.
Dirk Courtney birden döndü, onun cevabına önem vermedi. Ön basamaklardan inip karanlığa doğru adımını attı.
Mark o görünmez olduktan sonra bile hala arkasından bakmaya devam etti. Güçlü bir otomobil sesi duyuldu, çakıl taşlarının lastikler altında saçıldığı işitildi. Farlar bahçeyi süpürürcesine kaydı ve yok oldu. Mark adımının hızını taşan öfkesine uydurdu. Generalin çalışma odasına dönerken hemen hemen koşuyordu. Kapıyı vurmadan itip açtı. Sözcükler neredeyse denetimsiz biçimde taşarak dökülecekti dudaklarından. Acı acı suçlamalar, reddetmeler, durup generalin çalışma masasına baktı ama masa boştu. Mark o gece generale önerilen kirli anlaşmayı önlemek için elinden geleni yapacağını açıklayacaktı. Uğradığı düş kırıklığını dile getirecekti. Sean Courtney'in bu sözleri sırf dinlemiş olması bile utanılacak şeydi. Nerede kaldı konuyu ciddi olarak düşünmesi ve destekleyeceğine yarı yarıya söz vermiş olması? General pencerenin önünde duruyordu, odaya arkası dönüktü. Geniş omuzları sarkıktı, cüssesi küçülmüş gibiydi.
Generalim, Mark'ın sesi pek sert çıktı. Ben şimdi gidiyorum, bir daha da dönecek değilim. Ama gitmeden önce söylemek istiyorum ki size ve oğlunuza karşı elimden gelen her şeyi kullanarak savaşacağım. Ve
Sean Courtney odaya doğru döndü. Omuzları hala sarkıktı. Sanki körmüş gibi başını sesi kolay duyabileceği bir açıda eğik tutuyordu. Mark'ın sesi sönüp bitti. Öfkesi uçtu, yok oldu.
Mark diye sordu Sean Courtney. Sanki onun varlığını unutmuş gibiydi. Mark gözlerine inanamadan ona baktı. Sean Courtney ağlıyordu. Pırıl pırıl gözyaşları gözlerini bulanıklaştırıyor, yanaklarından aşağıya doğru akıyor, sakalının sert telleri üzerinde boncuk boncuk duruyordu.
Mark'ın ömründe gördüğü en üzücü görüntüydü bu. Hemen dönüp oradan kaçmak istedi ama yapamadı. Bana bir içki ver evladım.
Sean Courtney ağır adımlarla masasına yürüdü. Gözyaşı damlalarından biri sakalından yuvarlanıp kolalı gömleğinin göğsüne düştü, leke bıraktı.
Mark arkasını döndü. Mardağı çok uzun bir sürede seçti. Sürahiden viskiyi elinden geldiği kadar yavaş boşalttı. Bu basit işi uzattı da uzattı. Sonunda döndüğü zaman Sean Courtney masasında oturuyordu. Elinde buruşuk bir mendil vardı. Sırılsıklamdı mendil. Ama yanakları artık kuruydu. Gözlerinin kenarı kırmızı ve şiş, içleri ıslaklıktan donuktu.
''Teşekkür ederim Mark.'' dedi bardak konunca. Bardağa dokunmadı. Yalnızca baktı. Konuştuğu zaman sesi boğuk ve pürüzlüydü. Onu dünyaya kendi ellerimle getirdim. Doktor yoktu. Henüz sıcak ve ıslakken, derisi kayganken onu yakalayıp dışarıya çektim. Ve gurur duymuştum. Onu omzumda taşıdım. Konuşmasını, ata binmesini, ateş etmesini öğrettim. Bir erkeğin ilk doğan oğluna karşı neler hissettiğini anlatabilecek sözcük yoktur. Şan içini çekti. Ona bir kere daha yanmıştım. Yasını tutmuştum, ölmüş gibi, yıllarca önce. Biraz viski içti, devam etti. Sesi öyle hafif çıktı ki Mark zorlukla duyabildi. Şimdi geri geldi. Ona bir kere daha yas tutmaya zorladı beni.
Özür dilerim generalim. Ben sanmıştım ki, yani sizi onunla pazarlığa giriştiğini sandım.
O düşünce bana onursuzluk verir. Şan sesini yükseltmedi, gözlerini de kaldırmadı. Lütfen artık beni yalnız bırak Mark. Bunu seninle başka bir zaman tekrar konuşuruz.
Mark kapıya vardığında dönüp baktı ama general artık onun varlığının farkında değildi. Gözleri hala bulutluydu. Uzak ufuklara bakar gibiydi. Mark kapıyı çok sessiz kapattı.
24. ayının sonu. Sayfa 213.